Ayrım 15. Bu egoları şişirsek de mi saklasak? Aykut Oğut, Esra Banguoğlu Oğut. Sayfa 226. Ego size direnç gösteriyorsa zil takıp oynayın. Önemli olan boyutu değil, işlevi. Merhaba sevgili Esra ve Aykut. Benim sorum, ilk kitap Evrenden Torpilim Var'da üstünde çok durduğun ve yaratım sürecinde çok önemli olduğunu vurguladığın B noktasını geri çekmek. Daha doğrusu küçük adımlarla asıl hedefimize ilerlemek. Benim yaratmak istediğim bir gerçeklik var ve bu gerçeklik üzerine olumlamalar, şükretme egzersizi, vizyonlamalar gibi süreci hızlandıracak bütün teknikleri uyguluyorum. Şimdi asıl sorum şu, B noktasını geriye çekerken bunu neye göre yapmalıyız? Örneğin ben hedef olarak koyduğum B noktasına ulaşacağımdan hiç şüphe duymuyorum. Ama buna rağmen egomun ara sıra iki laf ederek inancımı alt üst etmesi de moralimi bozmuyor değil. Egomun oyununa gelmemek ve onun olumsuz sözlerini olumluya çevirebilmem için ne yapmam gerek? B noktasını neye göre belirlemem gerek? Teşekkürler, iyi ki varsınız. Yiğit Vedat Yalçın, Diyarbakır. Esra, birçok insanın kafasının karıştığı bir nokta bu. Aslında son derece normal bir durumu, sen de bir yanlışlık varmış gibi deneyimliyorsun. Bir hayali yaratmak üzere vizyonlamaya başladığımız, onu deneyimleme arzusu duyduğumuzda çok doğal olarak üç şey olacak. 1. Evrenden göz kırpışlar gelmeye başlayacak. Yani o konuyla ilgili bir şeyler olmaya başlayacak. 2. Senin değişim konusunda ciddi olduğunu anlayan ego, o ana kadar hiç göstermediği kadar büyük bir direnç göstermeye başlayacak. 3. Bazen ilk iki maddeyi aynı anda deneyimleyeceksin. Bu maddeleri bir örnekle inceleyelim. 2 senedir diyetimde çok büyük farklılıklar yaratmış olmama ve buna bir de yoğun bir şekilde sporu eklemiş olmama rağmen çok da elle tutulur büyük bir değişim yaşamadım. Geçenlerde hocam Daryl ile konuşurken çok güzel bir noktanın altını çizdi. Esra, kilonla ilgili çözümlerinin hepsini sadece eylemlerle halletmeye çalışıyorsun. Henüz bu konuda bir varoluş seçimi yapmadın, o yüzden sonuç alamıyorsun. Varoluş seçimi demek, kendini evrene nasıl beyan ettiğin, kendini içsel olarak nasıl bir şekilde tanımladığın demektir. Bir taraftan istediğin kadar spor yap, istediğin kadar diyet yap. Eğer kafandaki kendinle ilgili imaj sürekli ben şişmanım, ben şişmanım, bu olayın değişmesi lazım, şişmanım, ay şuramda yağ var, ay buramda yağ var ise bir şekilde o imajlar bütün hücrelere gidiyor ve senin ne kadar kalori yaktığını dahi etkiliyor. Yani eylemden daha önemlisi kendimizle ilgili ne düşünüyoruz? Daryl ile bunu konuşurken bir anda, ''Aa evet ya, ben şişmanım, ben şişmanım'' diye dırdırlanmak yerine daha önce zayıf oldum ve dolayısıyla kendimi şu anda öyleymiş gibi düşünebilirim. İşte bu, B kutusu varoluş seçimi. O telefon konuşmasında bir varoluş seçimi yapmış olmalıyım. Çünkü hemen akabinde, ertesi gün daha önce olmayan bir takım şeyler olmaya başladı. Anneannemin ilk söylediği şey, ''Esra, gözüme zayıflamış gibi gözüküyorsun oldu. Oradan çıktık ve Aykut'un kuzenine uğradık. Onlar da uzun süredir beni görmüyordu. Benzer bir tepki onlardan da geldi. Geçen seneye göre ne kadar daha az kilolusun. İşte bu tarz gelişmelere evrenin göz kırpışları diyoruz. Şu an ideal kilomda olmayabilirim. Ama evren doğru yolda olduğuma dair göz kırpmaya başladı bile. Senin sorun yaşadığın yer ikinci olabilecek şey. Egonun konuyla ilgili uzun süredir tetiklemediği kadar tetiklenmesi. Çünkü varoluş seçimimiz hakkında ciddiysek, bu demektir ki B kutusuna doğru yolculuk başlıyor. A kutusunda bizi tutmaya çalışan ego oldukça rahatsız olacaktır. Bu durumun seni rahatsız ettiği belli. Halbuki bu kutlanması gereken bir durum. Sen ciddi olmasaydın değişimle ilgili ego seni bu kadar ciddiye almayacaktı. İşleyişin böyle olduğunu anlamadığın için zannediyorsun ki yanlış bir şeyler yapıyorum, yanlış bir şeyler oluyor. Tek yapman gereken bu bahsettiğim sürece gülümseyebilmek. Egonla savaşmayı bırak, ona gülümse. Bunun çok doğal bir süreç olduğunu anla. üçüncü olabilecek şey de hem evrenin göz kırpışları hem de egonun çok ciddi bir şekilde tetiklenmesinin aynı anda var olması. Benim çalıştığım öğrencilerden gördüğüm kadarıyla genelde üçüncüsü oluyor. Yani hem evrenden biraz göz kırpışı var ama ego da çok ciddi bir şekilde tetikleniyor. Aykut, ben de Esra'nın anlattıklarını B kutusunu geriye çekmek prensibine bağlayayım. Evet, ego doğal bir dirence girecek. Bu direncin nedenini bir defa daha tekrarlayalım. Ego sizin değişim konusunda ciddi olduğunuzu fark etti. Eğer B kutusunuz çok uzaktaysa iki şeyden biri olacak. 1. Ego sizin bile kaldırabileceğinizden fazla çırpınmaya başlayacak çünkü bokunu çıkarttınız olayın. 2. Sizin böyle bir şeye hayatta kalkışamayacağınızı bilecek çünkü her şeyden önce siz bile inanmıyorsunuz bu değişime. Bir örnekle birlikte inceleyelim. Diyelim çalıştığınız yerde aldığınız maaş 2500 lira ve haftada 6 gün çalışıyorsunuz. Bu sizin A kutunuz. Benim kitaplardan birini okudunuz ve vallahi ben böyle torpil istiyorum yahu dediniz. Yeni bir B kutusu yarattınız. 9000 lira maaş alıp haftada sadece 4 gün çalışmak istiyorum. Çok büyük bir adım bu. Kim olursanız olun, farkındalığınız nerede olursa olsun, siz istediğiniz kadar ben beceririm diye yola çıkın. Ego bu yeni ve 10 beden geniş gerçeklikten o kadar rahatsız olacaktır ki, elinde olan her türlü imkanla şu anki A kutunuzu savunmaya başlayacak. Ya da 9000 lira maaş egoyu bırakın, sizin için bile o kadar uzak bir ihtimal ki, ego nasılsa götünüzün yemeyeceğini, bu işi asla değiştirmeye cesaret edemeyeceğinizi bildiği için sesini bile çıkartmayacak. Bu durumda ses çıkartmaması iyi bir şey değil. Aksine sizin B kutusuna gitmediğinizin farkında. Yani o ses çıkartmıyor çünkü sizin yaratım anlamında bir yere gittiğiniz yok. Peki ideal B kutusunu, kendimiz için ideal B kutusunu nasıl belirleriz? Olduğunuz yerde, A kutunuzda, B kutusunu düşündüğünüzde hafif bir korku, hafif bir kaygı olmalı. Hafif kelimesi göreceli olduğu için kendi hafifliğinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Hemen çok daha yeni yaşadığım bir B kutusu tecrübesini sizlerle paylaşayım. Aynalı kitabı okuyanlar bilecektir. İstanbul'da ilk düzenlediğim workshop ile ilgili kaygılarım vardı. 80-100 arası insanım gelip gelmemesiyle ilgili. Bakın B kutuma alıştıktan hemen sonra bu sene neler oldu? Son 3 yıldır bütün verdiğimiz çalışmalar, kurumsallar, üniversite sohbetleri derken ben artık karşımda 200-300 kişi bile görsem korkmuyorum. Çünkü 550 kişiye kadar seminer verdiğimiz oldu. Şimdi A kutum kalabalık gruplara seminer verebilen bir ben. Elbette bir kutuya alıştıktan sonra daha fazlasını istemeye başlıyoruz. Çünkü eğlenceli. Benim tabirimle bitim kanlanmaya başlanmıştı. Daha büyük kitlelere neden ulaşmayalım diye düşünüyordum. Birdenbire karşıma çok yeni yapılmış 3000 kişilik bir salon çıktı. Aniden kendimi 3000 kişiye seminer verirken gördüm vizyonumda. Egomdan çıt bile çıkmadı. Ne olmaz ne de yapamazsın dedi. Velet sustu. İyi bir şey değil çünkü kendimi analiz etmeyi bildiğim için 3000 kişiyle baş edemeyeceğimi ben de biliyorum. Hemen B kutumu biraz geriye çektim. 2000 kişilik bir salon olsa nasıl olur? Of, ego bir başlıyor ki size anlatamam. 2000 kişiyi nereden bulacaksın? Gelmezler. Onlara nasıl anlatacaksın? Çok kalabalıklar. Vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı. O kadar sıkı saldırıyor ki benim onu ikna edebilmek için bayağı sıkı çalışmam lazım. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. 2000 o kadar korkuttu da 3000 niye hiç korkutmadı? Çünkü 3000 kişi benim radarımın çok dışında, telefon alış sahası dışında, kara görüş mesafesinin çok daha uzağında, yemek hala pişmeye yakın bile değil, kahvenin suyu kaynamadı, arabanın motoru ısınmadı, daha nasıl anlatayım, henüz orada değilim. 2000 kişi de beni çok korkuttu. Ama radarın alış sahasına girdik, güzel. B kutumu biraz daha geriye aldım. Peki, 1000 kişilik bir salonda denesem bu işi? Bu satırları yazarken bile aynı şeyi hissettim. Midemde bir çekilme. Evet, tepkiyi aldık. Demek benim için egonun sınırlarının zorlandığı ama çok da zorlanmadığı bir sonraki sayı 1000 kişi. İşte size Aykut için ideal bey kutusu. Ego ufak ufak konuşuyor ama canıma da okumaya kalkmıyor. Bu duruma gülümsemeyi becerebilirim. Gerçekten kendime önümüzdeki sezonla ilgili 1000 kişilik bir seminer hedefi koydum. Bu 3000 kişilik hedefimden vazgeçiyorum demek asla değildir. Sadece ufak ve keyifli adımlarla işimi çok daha kolaylaştırarak yapıyorum demektir. Ego aslında size son derece yardımcı olabilecek bir şeyken, şekilde görüldüğü gibi niye hala oradan kurtulmaya çalışıyorsunuz? Şişkin olduğunda niye kızıyorsunuz? Aklım almıyor. Bu sorudan ve veya cevaptan siz neler kazandınız? İsterseniz not edin. Hastalık diye bir şey kendi başına yoktur. Sağlıkta bir problem varsa bu kullanıcı hatasındandır. Faturayı da ödedik ama çekim yasasına göre şöyle bir problemin çözümü nedir? Ali X firmasında çalışmak için yapması gereken tüm egzersizleri yaptı ve onu çekmek için çalışıyor. Fakat Ali'nin şu anda çalıştığı Y firmasındaki patronu da Ali'yi kendi firmasında tutmak için çekim yasasının bütün nimetlerinden faydalanıyor. Bu durumda Ali'nin istediği mi olacak yoksa Ali'nin patronunun istediği mi? Aynı sorum ilişkiler için de geçerli. Ali Ayşe'yi istiyor, Ayşe de Veli'yi. Bu durumda evrenin torpili Ali'den yana mıdır yoksa Ayşe'den yana mıdır? Bir diğer sorum da sağlıkla ilgili. Zaten kitabınızda bu konuyu değerlendireceğinizden bahsetmiştiniz ama bilim ve vücudumuzda olan bitenle evrenin enerjisini nasıl bağdaştırıyorsunuz? Aslında biraz fikrim var ama tam olarak örtüşen veya örtüşmeyen noktaları nelerdir? Teşekkürler. Ceren İstanbul. Aykut. Çekim yasası evet var. Bir cümleyle anlatacak olursam, kendinizle ilgili inandığınız, olumlu ya da olumsuz, iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış, pozitif ya da negatif, her türlü gerçekliği, her türlü olayı hayatınızda deneyimlemek. Evren dediğimiz şeye baktığımız zaman, ki ben gerçekten galaksilerden, gezegenlerden falan bahsetmiyorum şu anda, ortalıkta mükemmel bir mekanizma var. Bu kadar mükemmel bir mekanizmanın abuk sabuk bir şey ortaya çıkarması zaten mümkün değil. Çekim yasası dediğimiz şey de elbette bir koruma sistemiyle var oluyor. O da şu, başkalarının yaratımlarına müdahale edemezsiniz. Başkaları adına yaratamazsınız. Başkaları adına onların hayatlarını enerjinizle, düşüncelerinizle kontrol edemezsiniz. Etrafıma 100 kişi toplayın, her gün benim iyiliğimi vizyonlasınlar. Ben eğer onlara inanmıyorsam, hiçbiri gerçekleşmez. Aynı şekilde etrafıma 100 kişiyi toplayın, kötülüğüme odaklansınlar. Ben eğer onlara inanıp, kendi yaratımım gibi seçmeye karar vermiyorsam, hiçbir şekilde gerçekleşmeyecek. Şimdi senin soruna gelelim. Burada iki tarafın da isteği gerçekleşebilir. Evrende imkansız yoktur. İki tarafın istediği sizin anladığınız anlamda gerçekleşmeyebilir ama. Ali başka bir iş istiyorsa ve olmayacağına karşı direnci yoksa paşa paşa işini bulur ve koşa koşa yeni işine gider. Patronu istediği kadar vizyonlasın, hatta gelsin haftada 7 gün benimle çalışsın, bir halt olmaz. Ali bizim kuklamız değil, olamaz da. Ama bu durumda patronun torpiline ne oldu diyeceksiniz. İşte bu noktada patronun iki seçeneği var. 1. Şu dakika kaybettiği şeye odaklanacak, yani Ali'nin gidişine ve evren onun bu odağını yeni bir sipariş olarak kaydedecek. 2. Ali'de gördüğü, beğendiği özelliklerde yeni bir elemana odaklanacak ve evren bunu yeni bir sipariş olarak alacak. Birinci seçeneğe odaklanırsa çok beğendiği bir elemanı kaybettiğiyle kalacak ve muhtemelen benim kitapları boklayacak. İkinci seçeneğe odaklanırsa en az Ali kadar iyi ki genelde daha iyisi gelir bir elemanın sahibi olacak. Her senaryoda, her ihtimalde herkes istediğini, ait olduğunu, odaklandığını elde edecek. Esra, evren kişi odaklı torpil yapmıyor. O yüzden B kutusunda yaşamak istediğiniz dinamiklere odaklanın. Bir iş yaratımında belirli bir firmaya bağımlı kalmayın. Bir ilişki arzunuzda belirli bir şahsa bağımlı kalmayın. Çünkü evren sizden daha iyi biliyor. Bugüne kadar arzuladığınız her şeyi, sizin unutmuş olduğunuz her şeyi evren sizin adınıza hatırlıyor. İstekleriniz olmuyorsa demek ki arzularınız sizin titreşiminize uygun değil. Bu iyi ya da kötü bir şey olarak görmeyin. Diyelim ki siz iş için çalışma saatleri rahat olan, kendimi değerli hissedebileceğim, rahat bir ortamı olan bir şirket gibi bir siparişte bulundunuz ve kafanıza taktığınız belirli bir firma var. Eğer o firma olmuyorsa ya siz ısmarladığınız şeye ait değilsiniz ya da firma sizin ısmarladığınız güzel titreşime hiç uygun olmayan bir firma. Sebep ne olursa olsun sonuç değişmiyor, birbirinize uygun değilsiniz. Aynı şey ilişkiler için de geçerli. Ali Ayşe'yi istiyor, tamam. Ali Ayşe'yi istediği kadar isteyebilir ama acaba Ali'nin bugüne kadar ilişkilerle ilgili inançları nerede ve özünde Ayşe bu inançlara uygun mu değil mi? Renk düşüyor mu? Fakat Ali bir tek kişiye odaklanıp kalmak yerine ilişkide yaşamak istediği duygulara odaklansa evrenin işi kolaylaşacak. Çünkü Ali bir tek kişiye odaklanarak sipariş verirken bağımlanmış olmuyor. Bağımlı olduğumuz zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Bir hortumdan su akıyor ve siz o hortumu rahat bırakırsanız o su gürül gürül akacak ama biz ne yapıyoruz? Bağımlı olunca o hortumun üstüne basmış oluyoruz. Ondan sonra da "Aa, bak işte su gelmiyor" diye ağlamaya başlıyoruz. Yaratımda her zaman için şu üç adımı aklınızda tutun. 1. Ne istediğinizi bilin ve ısmarlayın. Net olmanız çok iyi bir şey. Daha çok hissetmek istediğiniz duygulara odaklanın. 2. Nasıl olacağına, hangi yoldan, kim aracılığıyla geleceğine takılmayın. Ali mi olacak, şu firma mı olacak, Londra'ya giderseniz mi olacak, toplantıda şöyle konuşursanız mı olacak, hiç fark etmez. 3. Ismarladığınız şeye ait olun. Eğer bereket ısmarlayıp sabahtan akşama kadar parasızlıktan yakınıyorsanız bilin ki berekete ait değilsiniz. Frekanslarınız tutmayacaktır. Bereket ısmarlayın ve sabahtan akşama kadar şartlarınız ne olursa olsun sanki sonsuz bir bereketin içinde yaşıyormuşçasına elinizde yok olanlara değil elinizde var olanlara şükredin. Teşekkür edin. O titreşimin sürekli pratiğini yapın. O zaman ısmarladığınız bereket hiç de tahmin etmeyeceğiniz şekilde size gelmeye başlayacaktır. Gelelim sağlıkla ilgili soruna. Bir diğer sorum da sağlıkla ilgili. Zaten kitabınızda bu konuya değineceğinizden bahsetmiştiniz ama bilim ve vücudumuzda olan bitenle evrenin enerjisini nasıl bağdaştırıyorsunuz? Bu soruyla ilgili koca bir kitap çıkar. Elimizden geldiğince değinmeye çalışalım. Bizim içsel imajımız neyse ona uygun bir şekilde sağlığımız var oluyor veya olmuyor. Bu konuyla ilgili Daryl'ın kendi bir kitabındaki örneği vermeyi çok seviyorum. Daryl'ın dişçisinin asistanı kanserden dolayı çok genç bir yaşta tümüyle paralize olmuş halde hastanede yatarken bütün doktorların tavsiyesi üzerine rahat rahat ölmesi için evine gönderilir. Kadının kendisi de dahil olmak üzere herkes ölmesini bekliyor ve bu ölüm aşamasında onu ellerinden geldiği kadar rahat hissettirmeye çalışıyorlarmış. Kocası bir sabah kahvaltı getirdiğinde kadının yüzünde değişik bir gülümseme görmüş ve sormuş. "Ne oldu, neye gülüyorsun?" "Herkes öleceğime inanıyor, ben dahil. Ama şu andan itibaren seninle, doktorlarla ve en önemlisi kendimle bile hemfikir olmamaya karar verdim. Tek tek kanser hücrelerimi öldürüyorum." Bakın burada ilk önce bir karar var. Bir umut değil, bir istek değil, ah keşke olsa gibi bir şey de değil. Gerçekten bir karar, bir varoluş seçimi var. Böyle bir varoluş seçimi yaptıktan sonra kişinin beyninde bir çözüm doğacaktır. Çünkü artık farklı bir insansınız. Kadının çözümü vizyonlayarak kanser hücrelerinin teker teker öldüğünü görmekmiş. 2 ay sonra ölmediği gibi sağlık durumu çok daha iyi bir hale geldi ve 7 ay sonra kanser vücudundan tamamıyla yok oldu. Size bu örneği sadece nelerin mümkün olacağını görün diye verdim. Amacım her vizyonlayan kanserini iyileştirir demek asla değil. Bu tamamen sizin nasıl bir varoluş seçimi yaptığınızla orantılı olacak. Organizma bizim seçimlerimiz ve düşüncelerimizden daha güçlü değildir. Bizim düşüncelerimiz ve seçimlerimize göre organizmamız kendini ayarlar. Bazen hastalık, ölmek isteyen bir insanın sadece ölüme karşı direncinden dolayı bile çıkabilen bir şey oluyor. Kişi özüne gitmek istiyor, fakat gitmeyi istemek ayıp ya da tabu olduğu için ölüme karşı direnç gösteriyor. Çok elde etmek istediğiniz bir şeyi elde edemediğiniz için hastalık yaratabiliyorsunuz. Birisini cezalandırmak için hastalık yaratabiliyorsunuz. Ya da bazen intikam için. O kadar farklı nedenleri var ki herkesin hikayesi kendi içinde bambaşka. 15 sene kadar önce yemek yemeyen bir kadınla tanıştım. Kendisi sadece suyla yaşıyor. Bunu ilk yapmayı başardıktan sonra kurslarını vermeye kalkmış. Sonra akıllıca bir şekilde böyle bir kurs vermekten hemen vazgeçmiş. Çünkü bu kursları verirken kimisi yemeksiz yaşamaya geçebilmiş, kimisi de bu süreç içinde kadının yazdıklarını okuyup onu taklit edip etmeye çalışırken hayatını kaybetmiş. Açıkçası böyle değişimleri yaratabilmek için belirli bir bilinç seviyesine sahip olmak, belirli bir noktaya gelmiş olmak önemli. Nefesle yaşadığını iddia eden bir yogi Hindistan'dan alınıp NASA tarafından incelendi. Adamı 3 ay boyunca güneş görmeyen camekan bir yere koydular. Yemeksiz, sadece suyla 3 ay boyunca hayatına devam edebildi. Normalde bu imkansız bir şey. Yani bir insan yemek yemezse ölür, doğru mu? Bir yere kadar doğru. Buna kesinlikle inanıyorsak sonucu ölüm olacaktır. Fakat bu kararı çok içten bir şekilde değiştirip buna hücresel seviyede inanabiliyorsak, o zaman bizim alacağımız sonuç diğer türlü inancı olan kişinin alacağı sonuçtan tabii ki farklı olacaktır. Daryl'ın bir arkadaşı 2. Dünya Savaşı sırasında uzun bir süre Nazi kamplarında kalıp sonra kurtulan nadir insanlardan biri. Etrafındaki herkes zayıflıktan, açlıktan ölürken kendisi neredeyse kilo bile vermeden kurtulmayı beceriyor. Daryl bu adamla tanıştığı zaman diyor ki, "Nasıl oldu da günde 18 saat çalıştırılıp sadece bir kase lapa ile hayatta kalmayı becerdin, hem de etrafındakiler birer birer ölürken?" Adamın cevabı çok basit. Bir kase çorbanın bana yeteceğine, hatta fazla bile geleceğine dair bir karar aldım. Hastalık dediğimiz şeyi şöyle düşünün. Sağlıklı olmak zaten doğal halimiz. Dolayısıyla biz sistemimizin ve bedenimizin karşısına geçmedikçe, onu zorlamadıkça hiçbir sorun olmayacak. Yeni duyduğum çok güzel bir cümle var. Onu burada tekrarlayayım. Sağlıkta bir problem varsa bu kullanıcı hatasındandır. Araba durup dururken kaza yapmaz. Ancak kullanıcı hatası sonucu kaza oluşur. Aykut, birçoğumuzun bu satırları okurken "Hadi lan olur mu öyle şey? Karı koca uçmuş bunlar." dediğini duyabiliyorum. Özellikle erkeklerin. Kabul ediyorum. Para, iş, ilişki gibi konularda bazı şeyleri anlamak, inanmak çok daha kolay oluyor. Sağlık duvara tosladığımız yegane konulardan bir tanesi. Evet, inanç sisteminizin, farkındalığınızın belli bir yerde olması şart. Ama bu yıllarca yoga, meditasyon, workshop yapın anlamına gelmiyor. 10 dakika bile yeter bu iş için. Bakın ben 10 dakikada nasıl bir farkındalık sıçraması yaptım. Hadi, resmen kıçımdan ışık çıktı diyebilirim. Bizim evde başımıza değişik icatları hep Esra açar. Bir gün yine eve harika bir şey buldum diye geldi. Yeni bir detoks programı. Fakat o ana kadar gördüklerimin içinde en çılgını. Gün boyu sadece suyla karıştırılmış baharatları içiyorsunuz. Yemek falan yok. Size burada malzemeleri vermeyeceğim çünkü içinizde benim gibi bir delinin uygulamaya kalkıp zarar görmesini istemem. En az 3 gün, en fazla 40 gün yapılabilecek bir detoks programıymış bu. Esra bana bunu anlattığında ilk tepkim son derece olumlu ve anlayışlı oldu. Seni deli mi dürttü Esra? Ölürüz biz bunu yaparsak. Cidden ölürüz, öyle şakacıktan falan değil. Hayatta yapmam ben öyle bir şeyi. beni son derece mantıklı ve anlayabileceğim bir şekilde ikna etti. Ben yarın başlıyorum Aykutçuğum. Bu kadar mantıklı bir argüman karşısında yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ertesi gün başladık. Ben ikinci günün, Esra üçüncü günün sonunda ağır baş ağrıları, mide bulantıları ve halsizlik içinde bıraktık programı. Bir daha da konusunu hiç açmadık. Aylar sonra Esra önceden parasını ödediği bir çalışmayı iptal etmek durumunda kalmıştı. Son anda benim yerime sen gitmek ister misin diye sordu. Hadi paramız boşa gitmesin dedim ve katılmaya karar verdim. Küçük bir stüdyoda 30 kadar insanın katıldığı bir çalışmaydı. Gelen herkes birbirini tanıyordu. Millet birbirine merhaba diyor fakat kenarda oturan benim yaşlarımda bir adamın yanına gidip bugün nasılsın sevgili Steve diye soruyorlardı. Dedim yine düştüm bir deliler koğuşuna ama dur bakalım. Ben de meraktan gittim Steve amcanın yanına. Ne haber Steve, nasıl gidiyor? İyiyim teşekkürler. Ne iş? Anlayamadım. Ne iş ne iş? Niye herkes senin hatırını soruyor? Benim bugün XXX Detox programında 36. günüm. Bitirmeme 4 gün kaldı. Nasıl olduğumu o yüzden merak ediyorlar. Özellikle programın adını vermiyorum, sadece XXX diye geçiştiriyorum çünkü cidden akıllı adam işi değil. Adam aylar önce Esra ile benim yataklık olmama neden olan detoks programının 36. günündeydi. Gözlerime inanamadım. O programı kimsenin bitiremeyeceğine, bunun insanın doğasına aykırı olduğuna o kadar emindim ki inanç sistemim ağır bir darbe almıştı. Bir yandan inkar etmek istiyor, bir yandan da gördüğüm şeye, karşımda duran adamın varlığına hayranlık duymadan duramıyordum. Dur dedim, belki adam yatak döşek gelmiştir bugüne kadar, son bir deneme yapayım. Zor oldu ama değil mi? Herhalde yerinden bile kıpırdayamadın. Haftada 3-4 spora devam ettiğim için biraz zorlandım tabii ki. Amanın, amcam bir de spor yapmaya devam etmiş. Karşımda bir kanıt duruyordu. İnanç sistemimin inanmaktan başka çaresi kalmamıştı. Elle tutulur kanıtı görünce bir anda bende hücresel bir inanç sistemi oluşmaya başladı. Hayatımda hiç detoks yapmamış olan, sigara içen, alkol kullanan ben, ertesi gün o programı uygulamaya başladım. Ve 41 gün yaptım. 40. günde duracaktım ama yanlış saymışım. Bundan aylar önce ikinci günün sonunda baş ağrıları içinde kıvranan ben, 41 gün boyunca bu detoks programını yapmayı becerdim. Çünkü artık inanıyordum. Esra, bazen de hastalığı bir şeye direnç gösterdiğimiz için yaratıyoruz. Bir şey yapmak istemiyoruz. Ama yapmak istemiyorum diye kolayca söyleyebileceğimize bir şekilde kendimizi hasta ediyoruz ki o işi yapmayalım. Ben ne zaman Daryl'a hastayım desem bana şunu sorar. Esra, neden kaçmaya çalışıyorsun? Evet, irdelediğim zaman kaçmak için kendime hastalık yarattığımı çok net görebiliyorum. Diyelim yorgunum ve bir sürü sorumluluklarım var. Evet, ben bu hafta bir şey yapmayacağım deme hakkımı kullanacağıma, kendimi hasta edip o olayı yapmaktan kurtuluyorum. Bunun çok güzel bir örneğini Aykut'la ilk çıkmaya başladığımızda yaşadık. Hastalığın aynı anda hem mazeret olmasının hem de duygusal dünyamızın dışa vurmasının çok güzel bir örneği. Aykut, her aklı başında insanın yapacağı gibi Esra benimle birlikte olmadan önce AIDS testi yaptırmamızı istedi. Ben önce bayağı bir mırın kırın ettim ama sonunda hastaneden randevumuzu aldık. Kan vermeye gideceğimiz gün sabah yataktan bile kalkamadım. Sol ayak bileğim davul gibi olmuştu. Araba kullanmayı bırakın, yataktan bile kalkamıyordum. Hemen Esra'yı aradım. Hayatım, ayak bileğim feci durumda. Ne oldu bilmiyorum ama ayağımın üstüne bile basamıyorum. Bu durumda kan vermeye gelebilmem mümkün değil. Biraz sessizlikten sonra Esra garip bir soru sordu. Hangi bileğin? Sol taraf canım. Benimle ne derdin var? Vallahi seninle bir derdim yok hayatım. Bak cidden yalan söylemiyorum ya. İnanmıyorsan gel bak kendi gözlerinle gör ayak bileğimi. Sana inandığım için soruyorum zaten. Vücudun sol tarafı kadın enerjisini temsil eder. Sol tarafında her ne oluyorsa bilek şişmesinden kırılmaya kadar, omuzdan böbreğe kadar kadın enerjisiyle sorun yaşadığını gösterir. Hayatında başka bir kadın figürü olmadığına göre sorunun benimle olmalı. Bir yaşıma daha girmiştim. Diyorum ya, Esra ile yaşayınca her 2 ayda bir doğum günü kutlayabiliyorsunuz. 2 saat kadar konuştuk telefonda. Evet, haklıydı. Sorunum birebir Esra ile değildi ama ilişkimizle ilgiliydi. O test benim için uzun süreli bir ilişki demekti ve ben o sırada uzun süreli bir ilişki isteyip istemediğimden emin değildim. Uzun süreli olmak zorunda falan değil. Sadece bir kere bile birlikte olacak olsam ben aynı testi senden isterdim dedi. Konuşmanın sonuna doğru kendimi daha iyi hissetmeye, Esra'nın bakış açısını anlamaya başlamıştım. Son derece huzurlu bir şekilde kapattım telefonu. Akşam üzeri ayak bileğim tamamen sağlıklı eski haline dönmüştü. Bu sorudan ve veya cevaptan siz neler kazandınız, isterseniz not edin. 15. ayrımın sonu, sayfa 249.